Ayrım 2. 5.2.1 Basınç ölçü birimleri. Basıncın ölçülmesinde muhtelif birimler kullanılmaktadır. Meteorolojik amaçla basınç ölçülmesinde kullanılan eski birim milibardır. Ancak WMO tarafından 1 milibara eşit olan hektopaskal, HPA yeni basınç birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca cıvalı barometrelerden bazıları standart şartlar altında mm veya inç olarak taksimatlandırılmışlardır. Bu standart şartlar altında 760 milimetrelik gerçek ıskala yüksekliğine sahip olan cıva sütunu 1013,250 hektopaskallık bir basınç meydana getirir. 5.2.2 Basınç ölçüm aletleri. Hava basıncı barometre ve barografla ölçülür. Barometreler basıncı doğrudan ölçebilen, barograflar ise basıncı ölçüp kayıt edebilen aletlerdir. Barometreler, hava basıncını direkt olarak ölçen aletler olup iki tiptir. Bir değişken hazneli barometreler, iki sabit hazneli barometreler. Barograflar, hava basıncını saatlik değerler olarak kaydeden yazıcı aletlerdir. 5.3 Rüzgar 5.3.1 Rüzgar hakkında genel bilgiler. Bir yerde hava soğuyup basınç artarsa veya ısınıp basınç azalırsa, çevresiyle oranı arasında bir basınç dengesizliği doğar. Bu durumda hava basıncı ile hava yoğunluğu arasında da bir dengesizlik belirmiştir. İşte bu dengesizlikler hava hareketleri ile giderilmeye çalışılır ve yeryüzünde yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru yatay hava akımları doğar ki bunlara rüzgar denilir. Rüzgar yatay yönde yer değiştiren bir hava kütlesinin hareketidir. Hava kütlesinin bu hareketini ancak etrafa yaptığı tesirlerden ve cildimizde meydana getirdiği serinlikten fark ederiz. Rüzgar iklimler ve özellikle günlük hava şartlarının oluşumu bakımından önemli iklim elemanlarından biridir. Çünkü rüzgarlar kendilerini meydana getiren hava kütlelerinin özelliklerine göre çevreyi etkilerler. Ayrıca enerji üretimi, uçuşlar, deniz yolculukları, şehirleşme ve tarım alanlarının kurulmasında büyük önemi vardır. 5.3.2 Rüzgar parametreleri. Rüzgar etkileri bakımından üç belirgin özelliği olan bir iklim elemanıdır. Bu özellikler rüzgarın yönü, hızı, şiddeti ve frekansı, esiş sıklığıdır. Rüzgar yönü rüzgarın bulunduğumuz yere doğru geldiği yöndür. Rüzgar istikameti estiği yön ile gösterilir. Rüzgarlara ana ve ara yönlere göre isimler verilir. Örneğin güney, kuzey, batı ve benzeri istikamet milletler arası işaretleriyle, yani yön isimlerinin baş harfleri ile gösterilir. N kuzey, E doğu, W batı, S güney, N E kuzey doğu, S W güney batı gibi. Detaylı çalışmalarda rüzgar istikametleri 8,16 ve daha fazla yön ile ifade edilir. Rüzgarlar yukarıda olduğu biçimde genel olarak isimlendirildikleri gibi bir takım yerel isimlere de sahiptirler. Örneğin kuzey rüzgarları Karadeniz'de yıldız, Ege bölgesinde Yunanca bir adı olan Etesyan olarak isimlendirilir. Bunun gibi güneydoğu rüzgarları Marmara ve İstanbul'da keşişleme olarak, güneydoğu Anadolu'da ve iç Anadolu'da ise Samyeli olarak adlandırılır. Kuzey yönlü rüzgarlara genellikle Poyraz, güney yönlü rüzgarlara Lodos denir. Rüzgarın belirli bir yönden esme çokluğuna ise rüzgarın frekansı, esiş sıklığı denir. Havanın hareket süratine ise rüzgar hızı denir. Bu hız saniyede metre veya saatte kilometre olarak ifade edilir. Rüzgar sabit anemometre ile direk ve anemograflar ile yazıcı olarak ölçülmektedir. Genellikle 10 metre yükseklikte bulunan anemograflar 24 saatlik rüzgar bilgisini kayıt ettiği için daha çok itibara alınmaktadır. Yer rüzgarı yerden 10 metre yükseklikteki rüzgar ölçümü ile belirlenir. 5.4 Nem Sürekli gazlardan ve bir miktarda katı bileşiklerden oluşan hava, özellikle gözle görülmeyen buhar şeklindeki belli miktarda su içerir. Atmosferde bulunabilen buhar miktarı, atmosferin sıcaklığı ile belirlenebilir. Sıcak bir atmosfer, soğuk bir atmosferden daha çok su buharı tutabilir. Havadaki su buharı miktarına nem denilir. Mutlak nem, nispi nem ve özgül nem, nem çeşitleri içinde yer alır.
Nispi nem, Havada içerisinde mevcut su buharı miktarının o havayı doymuş hale getirebilmek için gerekli olan su buharına oranıdır. Yüzde ile ifade edilir. Özgül nem, birim nemli hava içindeki su buharı kütlesidir. Kilogramda gram veya gramda gram olarak belirtilir. Mutlak nem, birim hacim havada bulunan su buharı miktarı, su buharı yoğunluğu olarak da bilinir. Birimi metreküpte gramdır. 5.4.1 nem ölçmede kullanılan metotlar. Psikrometrik ölçümler. Higrokopik maddelerin boyutlarının değişmesi esasına dayanan metot. Saçlı higrometre ve benzeri metotlar. Psikrometre çeşitleri. Psikrometreleri havalandırma şekline göre iki kısma ayırabiliriz. Basit psikrometreler, tabii vantilasyonlu tip. Bir kuru ve bir ıslak termometrenin meydana getirdiği takıma psikrometre denir. Suni havalandırılmalı psikrometreler. Bu tip psikrometrelerin basit psikrometrelerden farkı suni havalandırma kaynağına sahip olmalarıdır. Sabit kasa tipi psikrometreye aspiratör denilen hava akımı temin eden cihaz takılarak bu psikrometreler elde edilir. Saçlı higrometreler, havanın nispi nemini doğrudan doğruya gösteren aletlere higrometre denir. Bir saç demetinin havadaki nispi nem oranına göre uzayıp kısalması esasına dayanarak saçlı higrometre aleti yapılmıştır. Higrograf, bulunduğu yerin nispi nemini devamlı olarak kaydeden aletlere higrograf denir. İşba dolabı, bu dolabın hacmi takriben 0,25 metreküptür. Bu metal dolabın içerisi nem emecek cinsten çuhayla kaplanmış olup, nemi aynı oranda etrafa dağıtabilmek için dolabın köşesine küçük bir vantilatör yerleştirilmiştir. Bu dolapta tutulan aletinde %96 nispetim göstermesi lazımdır, değilse ayar edilir. 5.5 güneşlenme. 5.5.1 Güneş hakkında genel bilgiler. Atmosferi ve yeryüzünü ısıtan en önemli enerji kaynağı güneştir. Isının elde edildiği başka enerji kaynakları da vardır. Fakat bu enerji kaynaklarının etkileri güneşten gelen büyük enerjiye göre çok azdır. Örneğin güneşten yeryüzüne bir dakikada gelen enerjinin insanların bütün kaynaklarını çalıştırarak bir yılda elde edebileceği enerjiye eşit olduğu düşünülürse, güneş enerjisinin büyüklüğü hakkında bir fikir edinilebilir. 5.5.2 Güneşlenme rasatlarının önemi. Bütün canlılar ve meteorolojik olaylar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak güneş enerjisine bağlı gelişirler. Gerçekten karayı ve denizi ısıtan güneş buharlaşmalar, yağışlar, rüzgarlar ve deniz akımlarının da etmenidir. Yağışlarla beslenen akarsuların enerjisi biçim değiştirmiş bir güneş enerjisidir. Bitkilerin fotosentez yapabilmeleri, gıda üretimi ve hayatın tümü güneşten gelen enerjiye bağlıdır. Hatta maden kömürü, petrol ve odun gibi enerji kaynakları gerçekte depo edilmiş güneş enerjisinden başka bir şey değildir. 5.5.3 Radyasyon, güneş sabitesi. Solar konstant. Güneşten gelen ışınlara radyasyon, ışınım denir. Bu ışınların bir kısmı görünen, bir kısmı da görünmeyen ışınlardır. Görünen veya görünmeyen ışınlar atmosfer içine girdiği andan itibaren dağılıp birbirlerinden ayrılırlar. Cisimlere çarpınca yansır, kırılır ve dalga uzunluklarına göre atmosfer içinde yutulup emilirler. Sonunda yine uzaya dönerler. Yer yuvarlığı güneşin yaydığı enerjinin ancak 2 milyonda birini alır ki bu da büyük bir enerjidir. Güneş enerjisinin toplamı %100 olarak kabul edilir. Bu %100 alınan değer atmosferin üst sınırındaki güneş enerjisidir ve solar konstant denilen bir güneş sabitesi ile ifade olunur. Solar konstant, güneşlenme sabitesi, atmosferin üst sınırında 1 santimetre karelik yüzeye 1 dakikada gelen enerjiye solar konstant denir. Ortalama olarak solar konstant 2.00 gram kalori bölü santimetre kare bölü dakika kal santimetre kare dakikadır. Bu değer dünyanın her yerinde her zaman aynı ölçüde kalmaz. Biraz azalır veya çoğalır. İşte %100 olarak alınan değer budur. 5.5.4 Güneş ışınlarının uğradığı değişiklikler. Güneş ışınlarının uğradığı değişiklikler şöyle açıklanabilir. Güneşten gelen enerji atmosfere girdikten sonra ilk olarak şöyle bölünür. A. %25'i atmosfer içinde zerreler ve bulutlara çarparak kırılır ve uzaya geri yansır. Bu olaya kırılma, yansıma veya refleksiyon adı verilir. B. %25'i atmosfer içinde yayılır ki bu olaya difüzyon denir. C. %15'i atmosfer tarafından emilir, yutulur, yani doğrudan doğruya atmosferi ısıtır. Bu olay absorpsiyon olayıdır. D. %8'i atmosferi geçtikten sonra yeryüzüne çarpıp tekrar uzaya yansır. E. %27'si yeryüzünü doğrudan doğruya ısıtır. Bu gelen ışınların başlangıçta atmosferden yansıyan, %25 ile yeryüzüne çarpıp yansıyan %8'i yani %33 oranındaki enerji yeryüzünde hiç iş yapmadan uzaya geri döner. İşte bu iş yapmadan dönüp giden enerjiye albedo denir. Buna karşılık geri kalan %67 yeryüzünü ısıtır. 5.5.5 Güneş ışınlarının şiddetini etkileyen faktörler. 1. Günlük değişmeler. Güneş ışınlarının içerisinden geçerek geldiği hava tabakası kalınlığının günün her saatinde farklı olması, atmosferdeki günlük ışınım şiddeti değişmesinin esasını teşkil eder. 2. Bulutluluğun güneş ışınları şiddetine etkisi. Bulutlu havalarda bulutluluk derecesine göre güneş ışınları şiddetinde önemli bir azalma tespit edilmektedir. Bu işte bulut örtüsü kalınlığının, güneş yüksekliğinin ve bulut çeşitlerinin ayrı rolleri vardır. 3. Yüksekliğin etkisi. Güneş ışınlarının şiddeti yükseklikle de yakından ilgilidir. Güneş ışınları şiddeti yükseldikçe artmakta bu artma, yazın öğle vakti 1500 metreye kadar her 100 metrede yaklaşık 0.013 kal olmaktadır. Güneşlenme rasatları, güneşlenme şiddeti ve süresi olmak üzere iki şekilde ve iki ayrı ölçüm aletiyle yapılmaktadır. 5.5.6 Güneşlenme şiddeti aktinograf aletiyle ölçülmektedir. Burada aktinografın hassas kısmı, güneşten gelen radyasyonun bir metal, farklı iki metal üzerinde farklı olarak emilmesinden, absorbe edilmesinden doğan, farkı diyagram üzerine santimetre kareye düşen, dakikadaki kalori miktarını yansıtmaktadır. Planimetre ile diyagram üzerindeki çizili alan, aletin sertifikasındaki katsayı ile çarpılarak günlük kalori miktarı bulunabildiği gibi saatlik kalori miktarı da saat başlarındaki değerlerin ortalaması alınarak ve 60 ile çarpılarak bulunabilir. 5.5.7 Güneşlenme süresi müddeti Heliograf aletiyle bulunur. Burada bir cam küre ve kürenin altında özel kağıttan yapılmış bir diyagram vardır. Cam küreye gelen güneş ışınları odak noktasında toplanarak diyagram üzerindeki bir noktada yoğunlaşır ve o noktayı yakarak güneşin doğuşundan batışına kadar eğer bulut vesaire gibi engel yoksa bu işlem devam eder. Böylece diyagram üzerinde yakılmış olarak ince ve düz bir çizgi oluşmuş olur. 5.6 Buharlaşma 5.6.1 Buharlaşma hakkında genel bilgiler. Buharlaşma bir yerin ikliminin tespit edilmesinde kullanılan önemli bir meteorolojik elemanlardan biridir. İklim ise bitkilerin yetiştirme şartlarının başında gelir. İşte bu nedenle ve özellikle tarım için buharlaşma miktarının bilinmesi çok önemlidir. 5.6.2 Buharlaşma ve yoğunlaşma Buharlaşma meteorolojide genel olarak sıvı suyun su buharı haline gelmesi şeklinde tarif edilir. Bu durum uygun şartlarda doyma noktasına ulaşıncaya kadar devam eder. Atmosferde buharlaşmanın aksi bir oluşum vardır ki bu da yoğunlaşmadır. Yoğunlaşma su yüzeyinin doymamış hava ile teması halinde meydana gelir. Buna göre meteorolojide net buharlaşma, su yüzeyinden buharlaşma yoluyla kaybolan su miktarı ile yoğunlaşma yoluyla suya ilave olunan miktar arasındaki fark olarak kabul edilir. 5.6.3 buharlaşmaya etki eden faktörler. Serbest su yüzeyinde olan buharlaşmaya etki eden faktörler 1. Hava sıcaklığı 2. Hava basıncı 3. Rüzgar hızı 4. Havanın nemi 5. Radyasyon 6. Coğrafi enlemdir. Eğer toprak yüzeyinde olan buharlaşma ele alınırsa bu buharlaşmada yukarıda sayılan faktörlere ilaveten yerin nemlilik derecesinin, bitki örtüsünün ve tavan suyu seviyesinin de rolü vardır. Buharlaşma sıcaklıkla çok ilgilidir. Buharlaşmanın günlük ve yıllık değişmeleri sıcaklığın günlük ve yıllık değişmelerine çok benzer. Gün esnasında buharlaşma sabah saatlerinde minimum, öğleden sonra 12-15 arasında ise maksimum değerine ulaşır. Yine sıcaklıkla ilgili olarak buharlaşma soğuk mevsimde az, sıcak mevsimde çoktur. Basınç da buharlaşma üzerinde önemli rol oynar. Şöyle ki basıncın artması buharlaşmayı azaltır, basıncın azalması ise buharlaşmayı artırır. Yükseklikle basınç azaldığından yüksek yerlerde buharlaşma fazlalaşır. Basıncın yükseklikle azalması ve bu azalmaya bağlı buharlaşmanın artması yüksekliğin buharlaşma üzerindeki dolaylı etkisini gösterir. Rüzgar hızı buharlaşmayı artıran bir faktördür. Rüzgar hızı ne kadar fazla olursa buharlaşma o kadar fazla olur. Havanın nemli olması buharlaşmayı azaltır. Buharlaşma kuru havada nemli havaya nazaran daha fazladır. Yerin nemli olması ise buharlaşmanın fazla olmasına neden olur. Bitki örtüsünün sıklığı toprak yüzeyinden olan buharlaşmayı azaltır. Bitki örtüsü bakımından fakir olan yerlerde buharlaşma fazladır. Tavan suyu seviyesi yeryüzüne yakın ise buharlaşma fazla, uzak ise buharlaşma az olur. Buharlaşma coğrafi enleme de bağlıdır. Ekvatordan uzaklaştıkça buharlaşma azalır. Ekvatora yaklaştıkça artar. Buharlaşma rasatları rasat parkında Wild ya da Pish aletiyle ölçüldüğü gibi bir de açık yüzey buharlaşmasının ölçümü için buharlaşma havuzları kullanılır. Wild ve Pish aleti siper içerisinde dış etkenlerden uzaktır. Buharlaşma havuzu ise üstü açık olarak dış etkenlerden etkilenebilecek şekilde yağmur, kar, rüzgar, açık yüzey buharlaşmasını ölçer. Wild dedim ama Wild de olabilir bu. 5.7 bulutluluk. 5.7.1 bulutlar ve oluşumları. Serbest atmosferde su, buz veya her ikisine ait çekirdeklerin görülebilen topluluğuna bulut denir. Bulutlar su buharı içeren havanın basıncı düşük seviyelere kadar yükselmesi sonucu genişleyip soğuması ve su buharının yoğunlaşarak çapları milimetrenin 50'de 1'i kadar olan ufak su damlacıkları veya buz kristalleri haline dönüşmesiyle meydana gelirler. Nispeten sakin bir havada uzun zaman kalan bir bulut parçası daima aynı su damlacıklarından ve buz kristallerinden oluşmuş değildir. Su damlacıkları ve buz kristalleri devamlı olarak düşerler ve daha az nemli, daha sıcak tabakalara ulaşarak buharlaşırlar. Bu düşen ve buharlaşan su damlacık veya buz kristallerinin yerini yoğunlaşan yeni su damlacıkları veya buz kristalleri doldurur. Bu sebepten ötürü bulutlar sürekli oluşum ve dağılım halindedir. 5.7.2 Bulut çeşitleri. Bulutların sınıflandırılması için oluşumu, görünümü, şekli ve yüksekliği gibi değişik ölçütler kullanılır. Burada en genel anlamı ile bulutların görünümüne ve tavan yüksekliğine göre yapılan sınıflandırılmasından bahsedilecektir. Bunun dışında değişik sınıflandırılmalarında olduğu unutulmamalıdır. Bulutlar yeryüzündeki bir gözlemciye göre bulutların görünüşünü tanımlayan Latince kelimelerin kullanıldığı bir sistem içerisinde sınıflandırılır. Aşağıdaki tablo bu sınıflandırma sisteminin 4 ana bileşenini göstermektedir. Latince kökü cumulus, anlamı küme, örnek iyi hava kümülüsü. Latince kökü stratus, anlamı tabaka, örnek alto stratus. Latince kökü cirrus, anlamı saç buklesi, örnek cirrus, cirrus. Latince kökü nimbus, anlamı yağmur, örnek cumulonimbus. Bulutların görünüşüne göre sınıflandırma tablosu. Bulutların oluşmasında atmosferdeki dikey sıcaklık dağılımının önemi büyüktür. Bir hava kütlesi içerisindeki alt ve üst katlar arasındaki sıcaklık dağılımı düzgün ya da diğer bir deyişle sıcaklık farkları az ise böyle kütlelere kararlı hava kütlesi denir. Bu tip hava kütlelerinde dikey, konveksiyonel hava hareketleri fazla gelişmediği için oluşan bulutlar tabaka şeklinde meydana çıkar. Bu bulutlara görünüşlerinden dolayı tabaka anlamına gelen stratus bulutları denir ve isimlerine ek olarak bu kelimeyi alırlar. Eğer hava kütlesi içerisindeki alt ve üst katları arasındaki sıcaklık dağılımı düzgün değilse ya da diğer bir deyişle sıcaklık farkları fazla ise böyle kütlelere kararsız hava kütlesi denir. Bu tip hava kütlelerinde mevcut dikey konveksiyonel hava hareketleri sebebiyle oluşan bulutlar küme şeklinde meydana çıkar. Bu bulutlara görünüşlerinden dolayı küme anlamına gelen kümülüs bulutları denir ve isimlerine ek olarak bu kelimeyi alırlar. Bulut şekillerine göre 10 ana bulut çeşidi vardır. Bunlar ilerideki konularda izah edilecektir. Bulutların diğer bir sınıflandırılma tanımlaması da bulut tavan yüksekliğine göre yapılır. Bu sınıflandırmada 3 grup vardır. Bulut isimlerinin önüne konan ön ek hangi grup içerisinde olduğunu göstermektedir. Örneğin cirrus bulutlarında olduğu gibi Sir ön eki yüksek bulutları, altostratus bulutlarında olduğu gibi alto ön eki orta bulutları gösterir. Bu modüller değişik bulut gruplarını içerir. İlk üç grup yerden yüksekliklerine göre tanımlanır. Bazı kaynaklarda dördüncü bir grup olarak da dikey gelişimli bulutlar ele alınır. Bunların dışında özel, çeşitli bulutların oluşturduğu ayrı bir grup da söz konusudur. Fakat burada bu bulutlardan bahsedilmeyecektir. Bulut tavan yükseklikleri alçak, orta ve yüksek seviyeler halinde yeryüzünden tropopoz yüksekliğine kadar olan atmosfer bölümü içerisinde görülür. Bulut tavan yükseklik seviyelerinin yükseklik limitleri enleme bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki tabloda bulut tavan yüksekliğine göre seviyeler ve bu seviyelerin içerdiği ana bulut tipleri mevcuttur. Seviyeler yüksek. Ana bulut tipleri cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. Yükseklik kutup bölgeleri 3-8 kilometre. 10.000, 25.000 feet. Ilıman bölgeler 5-13 kilometre, 16.500-45.000 feet. Tropikal bölgeler 6-18 kilometre, 20.000-60.000 feet. Seviyeler orta, ana bulut tipleri altocumulus, altostratus, nimbostratus. Yükseklik kutup bölgeleri 2-4 kilometre 6500-13000 feet. Ilıman bölgeler 2-7 kilometre 6500-23000 feet. Tropikal bölgeler 2-8 kilometre 6500-25000 feet. Seviyeler alçak, ana bulut tipleri stratus, stratocumulus, cumulus, cumulonimbus. Yükseklik kutup bölgeleri yeryüzünden 2 kilometreye kadar 6500 feet. Ilıman bölgeler yeryüzünden 2 kilometreye kadar 6500 feet. Tropikal bölgeler yeryüzünden 2 kilometreye kadar 6500 feet. Cumulus cumulonimbus bulutları tavan yüksekliği alçak bulutlar seviyesinde başlamakla birlikte dikey gelişimleri öyle büyüktür ki bulut tepeleri orta hatta yüksek bulutlar seviyesine kadar uzanabilir. Bu yüzden bazı kaynaklarda dikey gelişimli bulutlar grubu olarak gösterilirler. Nimbostratus bulutu ise orta bulutlar seviyesinde bulunmakla birlikte diğer seviyelere de genişler ve bu yüzden alçak bulutlar sınıfında gösterildiği de olur. Bulutların gökyüzünde kapladığı yere bulutluluk miktarı denir. Klimatolojik rasatlarda bulutluluk miktarı gökyüzünün bulutlarla örtülü kısımlarının ondası olarak verilir. Bulutlar fiziki özelliklerine göre kümülüform, C nokta veya Stratiform, S nokta, tipi olmak üzere ikiye ayrılır. Kümülüform, kümülüs, kümülonimbüs, altokümülüs, sirrokümülüs. Stratiform, stratus, stratokümülüs, altostratus, nimbostratus, kirrostratus. Yüksekliklerine göre de alçak, orta ve yüksek bulutlar olmak üzere 3 grupta toplanabilir. 5.8 Yağış. Atmosferde oluşup yere düşen her türlü katı ve sıvı parçacıklara yağış denir. Belirli saatlerde oluşan çiğ, kırağı gibi hadiselerde gizli yağış olarak sınıflandırılır. Sıvı haldeki yağış yağmur, katı haldeki yağış ise kar, dolu ve kırağı şeklinde de olabilir. Su buharı, yeryüzündeki kara ve su yüzeyinden buharlaşan suyun atmosfere intikal etmiş halidir. Bulut ve sis ise su buharının atmosferde yoğunlaşma çekirdekleri adı verilen tuz ve toz zerrecikleri üzerinde yoğunlaşmasından meydana gelmiştir. Bu olay atmosferin yüksek tabakalarında ve yoğun olursa bulut, alçak seviyelerde meydana gelirse, az yoğun olursa sis meydana gelir. Su buharı yeryüzünden dikine hava akımlarına tabi olarak üst seviyelere ulaşır. Üst seviyelerde soğuma sonunda çekirdekler etrafında yoğunlaşarak bulut şeklinde görünür. Bulutlar çok küçük su zerreciklerinden ibarettir. Oluşan bu zerreciklerin etrafına su buharının yapışarak büyümesi sonucunda ağırlıkları artar, çapları büyür, sonuçta atmosferde tutunamayıp yer çekimi kuvvetinin etkisinde kalarak yere düşer. Bu bir tek yağmur damlacığının geçirdiği safhadır. Çok sayıda oluşan damlacıklar yağmur halinde yere düşmeye başlar. Oluşan yağmur tanecikleri geçtiği ortama göre şekil alır. Yere düşmeden önce dikine hava hareketlerinin bulunduğu ve donma derecesinin altındaki bir hava tabakasının içinden geçerse dolu, donma derecesinin altındaki bir ortamda meydana gelirse ve diğer şartlar da müsait olursa damlacıklar kar ve çeşitleri şeklinde yere düşer. Yoğunlaşma atmosferde değil de yerde veya yerdeki cisimler üzerinde meydana gelirse çiğ ve kırağı oluşur. Havadaki su buharının yağış halinde yeryüzüne düşmesi için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir. A. Atmosferin o bölgesinde yeterli miktarda su buharı bulunmalıdır. A. Atmosferin sıfır bölgesinde yeterli miktarda su buharı bulunmalıdır. B. Hava soğumalıdır. Hava soğuyunca su buharı taşıma kapasitesi azalır. Doyma noktasının üstüne çıkınca su buharı sıvı hale geçebilir. C. Yoğunlaşma olmalıdır. Yoğunlaşma olayı yoğunlaşma çekirdekleri denilen çok küçük tozlar üzerinde olur. Bu tozlar organik cisimler, volkanik kül, kil taneleri, tuz ve duman. Atmosferde daima mevcut olduğundan hava doymuş hale geçince bu şartlar gerçekleşir. Su buharının yoğunlaşmasıyla bulutlar meydana gelir. D. Yeryüzüne düşecek irilikte damlalar teşekkül etmelidir. Bu ya üzerinde su buharının yoğunlaşabileceği buz kristallerinin varlığıyla ya da küçük damlacıkların çarpışarak birleşmesi sonucunda olabilir. 10 dereceden düşük sıcaklıktaki bulutlarda yeterli sayıda buz kristali varsa, buz üzerindeki buhar basıncı su üzerindeki buhar basıncından düşük olduğundan su buharının buz kristalleri üzerinde toplanmasıyla iri damlalar meydana gelebilir. Bu şartlar her zaman gerçekleşemediği için diğer 3 şart olduğu halde yağış meydana gelmeyebilir. 5.8.1 Yağış oluşum şekilleri. Yağışın meydana gelmesi için gerekli şartlardan biri olan soğuma, havanın yukarı seviyelere çıkması ile olur. Yeryüzünden yukarıya çıkıldıkça basınç azalacağından hava kütlesinin sıcaklığı da azalır. Bu yükselme nedenine göre yağışları 3 gruba ayırmak mümkündür. 5.8.1.1 Orografik yağışlar. Sıcak ve nemli bir hava kütlesi bir dağ dizini aşmak için yükselirken soğur ve genleşir. Orografik yağışlara neden olur. Bu durum dağların hakim rüzgara karşı olan yüzeylerinde fazla yağış almasına sebep olur. Türkiye'de denize paralel dağ sıralarının Kuzey Anadolu dağları Toroslar. Denize bakan yamaçlarında denizlerden gelen nemli ve sıcak hava kütleleri bu şekilde yağış bırakır. 5.8.1.2 Konvektif yağışlar. Sıcak bir günde yeryüzü ısınır. Bu özellikle etrafı dağlarla çevrili bölgelerde yaz aylarında görülür. Bu durum kara parçası ile atmosferin üst kademeleri arasındaki belirli sıcaklık farkından meydana gelir. Yerin sıcak, üst seviyelerin serin veya soğuk olması sonucu bu tip yağışlar meydana gelir. Türkiye'de İç Anadolu'da yazın görülen sağanakların nedeni budur. Isınma dolayısıyla yükselen hava dikine gelişen zibi bulutları oluşumuna neden olur. Bu bulutlardan sağanak şeklinde yağışlar düşer ve genellikle orajla birlikte meydana gelir. Konvektif yağışların kısa mesafede miktar farklılığı vardır. Kısa mesafelerde miktar farklılığı vardır. Kısa zamanda fazla miktar bıraktığı için ani bir yüzey akışına, dolayısıyla sel ve taşkınlara sebep olur. Genellikle yaz, ilkbahar, sonbahar mevsiminde çok nadir olarak kışın meydana gelir. Hidrolojik çalışmalarda önemli yeri vardır. 5.8.1.3 depresyonik cephesel yağışlar. Kış aylarının en önemli yağışıdır. Bir sıcak hava kütlesi ile bir soğuk hava kütlesi düşey bir cephe boyunca karşılaştıklarında sıcak hava yükselir, soğuk hava aşağıya iner. Orta enlemlerde ve yurdumuzda görülen yağışların başlıca sebebi buralarda bulunan gezici alçak basınçlardır. Bunlar aylara ve mevsimlere göre batıdan doğuya doğru hareket ederler ve yağış getirirler. Depresyonların hareketlerine bağlı olarak hareket, yön ve gidiş yolları belli olduğu için kararsız yağışlara göre bunların tahmini daha isabetli olur. Bu tip yağışın şiddeti orta, süresi uzundur, geniş bir alanı kaplar. 5.8.2 Yağışı etkileyen faktörler. Herhangi bir yerde meydana gelen yağış miktarını çeşitli faktörler etkilemektedir. Bu faktörler 1 yükseklik, 2 yer şekli, 3 denize yakınlık uzaklık, 4 deniz akıntılarının yağış miktarına etkisi, 5 ormanların yağış miktarına etkisi. Yükseklik. Genel bir kural olarak belirli bir yüksekliğe kadar çıkıldıkça yağış artar, fakat bu yükseklikten sonra yağış birden kesilir. Yer şeklinin özellikleri bu artışta olumlu ya da olumsuz etki yapar. Örneğin Toros Dağları'nda genellikle 1800 metrede yağış 2000-2500 milimetre iken bu yükseklikten sonra birden azalır ve 300-350 milimetreye kadar düşer. Bu durum bitki örtüsü üzerine de etki yapar ve bunun sonucunda belirli bir yükseklikten sonra orman örtüsüne yerini stepler alır. Yer şekli. Dağların nemli hava kütlelerine gelen yüzü diğer yamaçlardan daha çok yağış alır. Rüzgara dönük yamaçlar dikliği, yüksekliği ve sürekliliği oranında yağış çok alır. Bu durumda dağların öbür yamaçları hissedilir derecede kuraktır. Örneğin Karadeniz dağlarında denize bakan yamaçlar çok yağışlıdır. Dağlar az yüksek ve kesintili olursa nemli hava kütlelerinin bir bölümü fazla yağış bırakmadan içerilere geçebilir. Yer şekillerinin yağış miktarına olumlu etkileri yanında bazı bölgelerde yağışın azalmasına neden olarak olumsuz etkileri de vardır ve yer yer çöl oluşumuna neden olacak kadar önem taşır. İç Anadolu'nun yüksekliğine rağmen kurak olmasının nedeni de yüksek dağ sıraları ile çevrili olmasıdır. Denize uzaklık ve yakınlık. Denizlerden uzaklaştıkça karasallığın artması sonucu hava kütlelerinin ihtiva ettiği su miktarı azalır ve ısınır. Bunun sonucu olarak da yağış azalır. Yağışı azaltacak önemli dağ sıraları olmasa da yağışlarda bu azalma görülür. Çünkü daha sıcak iç bölgelere giden hava kütlelerinde alttan ısınma konveksiyonlarına bağlı yağışlar oluşur ve içerilere gittikçe kütlenin içerdiği su miktarı, dolayısıyla yağışlar azalır. Deniz akıntıları. Sıcak deniz akıntıları veya sıcak denizler üzerlerindeki havanın ısınıp nemlenmesine neden olur. Bu kütleler serin karaya giderse orada yağış bırakır. Soğuk su akıntıları veya soğuk denizler üzerindeki kütleler sıcak kara üzerine giderse ısınacağı için az yağış bırakırlar. Ayrıca sıcak deniz akıntıları karalara doğru esen rüzgarların sonucudur ve o nedenle etkileri kara içlerine kadar sokulur. Soğuk deniz akıntıları ise daha çok karadan denize esen rüzgarın sonucudur. Dolayısıyla bu akıntıların etkisi kara içlerine doğru genişleyemez. Sonuçta sıcak akıntılar kıyılara çok yağış getirdiği halde soğuk akıntılar az yağış etkeni olurlar. Ormanlar. Yapılan çeşitli araştırmalara göre ormanların yağışı %3-6 oranında artırdığı anlaşılmıştır. Bunun başlıca sebepleri ormanlık alanların türbülansa sebep olmaları ve bitkilerde gerçekleşen terleme olayıdır. 5.8.3 Yağış miktarının ölçülmesi. Yağış miktarı belli zaman süresinde yatay bir yüzey üzerine düşen ve düştüğü yerde kalarak biriktiği kabul edilen su sütununun yüksekliği ile ifade edilir. Yağışın miktarının ölçülmesinde amaç, atmosferden değişik şekillerde düşen yağışın buharlaşma, toprağa sızma ve benzeri gibi nedenlerle miktarının azalmadan ölçülebilmesidir. Yağış 24 saatlik miktarlar toplanarak yani diğer iklim elemanlarından farklı yöntemle ölçülür. Yağış ölçümünde önemli olan belirli bir süre içinde yere düşen su miktarıdır. Bu nedenle gün, ay, yıl gibi belirli zaman sürelerinde yağış ortalamalarından çok yağış toplamları söz konusudur. Bu şekildeki ölçmenin nedenlerinden biri de yağışların sürekli olmayıp zaman zaman görülmesidir. Bu nedenle yağış ölçümleri için en kısa dönem 24 saat olarak alınmıştır. Çünkü genellikle günlük yağışlar ölçmeye yeter miktardadır. Günlük yağış miktarları toplanarak aylık, yıllık ve mevsimlik değerler elde edilir. Kendisinden daha uzun bir dönem seçilmesi durumunda ele alınan karakteristik hidrolojik özelliğin belirgin bir değişiklik göstermeyeceği konusunda görüş birliğine varılarak seçilmiş bir dönem boyunca söz konusu özellikle ilgili ölçümlerin ortalamasına normal denir. Meteorolojide herhangi bir ortalama değerin normal olarak kabul edilmesi için en az 30 yıl ve üzerinde bir periyotta verilerin olması gerekir. Yağış ölçerlerde milimetre olarak okunan değerler aynı zamanda 1 metrekarelik alanda kilograma tekabül eder. Yani yağış ölçerde su miktarı 1 milimetre olarak ölçülmüşse bu miktar 1 metrekarelik alanda 1 kilogramlık ağırlığa karşılık gelir. Yağışların karakterlerinin belirlenmesi hidrometeorolojik çalışmalara faydalı olmakla beraber endüstri, şehircilik, havaalanları, her çeşit su yapısı, baraj, gölet, sulama kanalları, kanalizasyon ve benzeri tasarımında önemlidir. Bu sebeple meteoroloji istasyonlarında sadece yağışların belirli zamanlarla bıraktıkları su miktarlarının ölçülmesi yeterli değildir. İstasyonlardan gelen plüviograf diyagramlarının saatlik analizlerinden sonra şiddetli yağış analizleri yapılır. Belirli bir zaman içinde belirli miktarda su bırakan yağışlara şiddetli yağış denir. Yağış ölçerler. Yağış miktarı ölçümünde mekanik, yazıcı ve elektronik aletler kullanılmaktadır. Ülkemizde yağış miktarı ölçümünde plüviyometre, plüviograf ve otomatik yağış ölçerler kullanılmaktadır. A. Yazıcı olmayan ölçerler, plüviyometre. Özellikle yağmur olmak üzere her türlü yağışın bırakmış olduğu su miktarının içinde bulunan toplama kabında birikmesi ve bu suyun daha sonra mihber, taksimatlı ölçek denilen aletle ölçülmesi esasına dayanır. Ağız alanı 200 cm kare olup çapı 15,96 cm'dir. B. Yazıcı ölçerler, plüviograf. Yağan yağışın miktar ve şiddetini içinde bulunan diyagram üzerine kaydeden bir alettir. Yağışın hangi saatte başladığını, ne kadar süre devam ettiğini ve bıraktığı yağış miktarını takip etmek açısından plüviyometreye göre daha hassastır. C. Otomatik yağış ölçerler. Otomatik yağış istasyonlarında yaygın olarak kullanılan bu tip yağış ölçerler, plüviyometre şeklinde olup yağış sensörü rasat farkı içerisinde yerden 1 metre yüksekliktedir. Kefeli ve ısıtıcı tiptedir. 0.2 mm hassasiyetle çalışır. Yağış ölçümü için darbe pulse sayıcı yağış ölçer kullanılır. Silindirik toplama kabındaki kepçelerden birisi su ile dolunca pozisyon değişerek su diğer kepçeye dolmaya başlar. Pozisyon değiştirme esnasında manyetik anahtar switch kontak yaparak darbe üretir. Her bir darbe 0,2 mm yağışa karşılık gelir. Bu darbeler sayılarak yağış ölçülür. Termostatlı ısıtıcılar kar ve doluyu eritir. Son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte uydu ve radar görüntüleri, elektronik plüviyograflar ve distrometrelerde yağış miktarı ölçümünde kullanılmaktadır. 6. Meteorlar. 6.1 Meteorun tanımı. Atmosferde veya yeryüzünde gözlenmiş buluttan başka her türlü meteorolojik olaya meteor denir. Bu olay katı veya sıvı parçacıkların düşmesi, çökmesi, havada asılı vaziyette bulunması veya yeryüzünde birikmesi şeklinde oluştuğu gibi elektriksel veya optik olaylar şeklinde meydana gelebilir. 6.2 Meteorların sınıflandırılması. Meteorlar karakter olarak birbirlerinden büyük farklılıklar gösterirler. Bununla beraber meteorları kendilerini meydana getiren parçacıkları, yapısı veya oluşumundaki fiziksel işlemler göz önüne alınarak 4 gruba ayırmak mümkündür. Hidrometeorlar, litometeorlar, fotometeorlar ve elektrometeorlar. 6.2.1 Hidrometeorlar. Yağmur, kar, dolu, grezil, kırağı, çiğ, jivr, vergla vesaire şekillerinde meydana gelen ve toprak üzerinde genellikle az veya çok miktarda su bırakan hadiselere genel olarak hidrometeor denir. Yağışın müşahede ve tetkikinde rasatçının görevi, yağışın şekil ve halini, şiddetini, devam süresini, etkilerini tespit etmek ve özellikle her ne şekilde olursa olsun meydana gelen yağışın bıraktığı su miktarını ölçmektir. Hidrometeorların sınıflandırılması. Hidrometeorlar oluşum şekilleri açısından 4 gruba ayrılır. 1. Düşen hidrometeorlar. Yağmur, kar, çisenti, buz taneleri, kar taneleri, buz iğnecikleri, yuvarlak kar, grezil, dolu, sağanak. Bu sınıftaki hidrometeorlar bulutlardan sıvı veya katı olarak yeryüzüne düşerler. Bunlar yağmur, kar, kar yağmur, çisenti, buz taneleri, kar taneleri, buz iğnecikleri, yuvarlak kar, grezil ve dolu hadiseleridir. 2. Düşmeyen hidrometeorlar, çiğ, kırağı, jivr, vergla. Bulut teşekkül etmeden yeryüzünde veya sabit cisimler üzerinde gözlenir. Bu hadiselerin meydana gelmesi için yeryüzündeki cisimlerin sıcaklığının etraftaki havadan daha düşük olması gerekir. Çiğ, kırağı, jivr, vergla düşmeyen hidrometeorlardır. 3. Yeryüzünde savrulan hidrometeorlar. Toprak yakınında kar savruntusu, yüksekte kar savruntusu tipi. Bu bir yağış olmayıp yeryüzünde tabakalaşmış kar örtüsünün rüzgar tarafından savrulmasıdır. Toprak yakınında kar savruntusu, yükseklerde kar savruntusu ve tipi kar fırtınası yeryüzünde savrulan hidrometeorlardır. 4. Hava bulanıklığı yapan hidrometeorlar. Sis, gökyüzü, görünen sis, sis yağmuru, vadi sisi, pus. Havada devamlı olarak su buharı ve toz zerrecikleri mevcuttur. Hüküm süren hava şartlarına göre bu parçacıklar çeşitli şekilde hava bulanıklığı ve dolayısıyla rüyet daralmasına sebep olurlar. Sis, sis yağmuru, vadi sisi, pus hava bulanıklığı yapan hidrometeorlardır. 6.2.2 Litometeorlar. Litometeorlar çoğunlukla katı ve sudan başka parçacıklardan meydana gelirler. Bu parçacıklar atmosferde süspansiyon halinde bulundukları gibi rüzgar tarafından yeryüzünden kaldırılmış olabilirler. Atmosferde süspansiyon halindeki litometeorlar kuru pus, toz pusu ve dumandır. Bunlar çok küçük toz parçacıkları, deniz tozu parçacıkları ve yanmalardan örneğin orman yangını oluşan parçacıklardan meydana gelmişlerdir. 6.2.3 Fotometeorlar. Bir fotometeor, güneş veya ay ışığının yansıması, kırılması veya girişiminden meydana gelen ışıklı bir olaydır. Fotometeorlar açık havada, serap, akşam seması renkleri veya bir bulutun içinde veya üzerinde, hale olayları, taç, sedeflenme, glory veya belli bir hidrometeorun veya litometeorun üzerinde veya içinde glory gökkuşağı meydana gelir. 6.2.4 Elektrometeorlar. Bir elektrometeor atmosfer elektriğinin görülebilir veya işitilebilir bir olayıdır. Elektrometeorlar ya süreksiz elektrik boşalmaları, şimşek, gök gürültüsü veya aşağı yukarı sürekli olaylardır. San Elmos ateşi, kutupsal orara. 7. Meteorolojinin hizmet verdiği sektörler. 1. Tarım, 2. Orman, 3. Turizm, 4. Milli savunma, 5. Ulaştırma, 6. Bayındırlık, 7. Enerji, 8. Adalet, 9. Sağlık, 10. Şehircilik, 11. Çevre. Bu saydıklarımızın yanında bütün sektörlere meteoroloji bilgi desteği sağlanmaktadır. 8. Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazılarında kurucu üye olmak üzere bütün uluslararası meteoroloji kuruluşlarının üyesi olup bunlarla yakın işbirliği içerisindedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteorolojik hizmetlerin gereği olarak ilgili tüm uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde olup uluslararası kuruluşlara ECMWF, EUMETSAT ve WMO'ya belirli miktarda katkı payı ödemekte, ikili anlaşmalarla da çeşitli ülkelerin meteoroloji teşkilatlarıyla ilişkilerini sürdürmektedir. Karşılıklı işbirliğine dayalı olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, Özbekistan Cumhuriyeti Hidrometeoroloji İdaresi, Azerbaycan Cumhuriyeti Hidrometeoroloji Komitesi, İngiltere, Gürcistan, Almanya, Moğolistan, Türkmenistan ve Cezayir Meteoroloji Teşkilatları ile ikili teknik işbirliği ve protokoller yapılmıştır. Dünya Meteoroloji Teşkilatı WMO 1947 Ağustos ayında Kanada'nın Toronto kentinde taslak olarak hazırlanan Dünya Meteoroloji Teşkilatı Sözleşmesi 11 Ekim 1947 tarihinde Washington'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 42 ülke tarafından imza edilerek kabul edilmiştir. Şu anda merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Meteoroloji Teşkilatı'na ülkemiz 31 Mayıs 1949 tarih ve 5411 sayılı kanunla üye olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü WMO'nun liderliğinde ve önerilerine uygun olarak yürütülen çeşitli bilimsel çalışma, araştırma ve konferanslara katılmakta, ödediği üyelik aidatlarına karşılık teşkilattan çeşitli yollarla yararlanmaktadır. Bugüne kadar da önemli sayıda karşılıklı uzman değişimi, küçümsenemeyecek ölçüde malzeme, çeşitli döküman, eğitim ve öğretim bursları sağlanmıştır. Avrupa Orta Vadeli İstidlaller Merkezi ECMWF, tarım, inşaat, enerji, ulaşım ve su dağıtımı alanlarından yapılmakta olan harcamaların mümkün olduğu kadar kısıtlanması için yapılan araştırmalar sonucunda orta vadeli meteorolojik tahminler yapmanın en yararlı çare olacağı düşüncesinden hareketle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 Avrupa ülkesi tarafından bilimsel ve teknik araştırma alanında Avrupa İşbirliği çerçevesinde 11 Kasım 1973'te kurulmuş Türkiye 13 Kasım 1975 gün ve 7 Taksim 10.890 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile üye olmuştur. Merkezi Londra, Reading'de bulunan Orta Vadeli Hava Tahminler Merkezi'nden özel haberleşme sistemiyle 10 güne kadar hava tahmini için gerekli meteorolojik veriler alınmaktadır. ECMWF ile yapılan bu işbirliği sonucunda hava tahminlerinin süresinde ve tutarlılık oranlarında gözle görülen bir artış olmuştur. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, ICAO ICAO'nun uluslararası hava ulaşımı ile ilgili prensip ve teknikleri geliştirmek, dünyada sivil havacılığın güven içinde yapılmasını sağlamak, hava yolları, hava alanları ve hava ulaşım araçlarının geliştirilmesini teşvik etmek gibi amaçları bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyadaki sivil havacılığın güvenli şekilde yürütülmesi için ihtiyaç duyulan meteorolojik bilgileri üretmek, temin etmek ve kullanıcılara sunmak durumundadır. Bu çalışmalarını ICAO ve WMO'nun belirlediği tavsiye, pratik ve standartlara göre yürütmektedir. Meteorolojik hizmetin söz konusu teknik ve uygulamalar çerçevesinde yerine getirilmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak ICAO ile sürekli işbirliği içindedir. Avrupa Meteorolojik Uydular İşletmesi Teşkilatı EUMETSAT Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1983 yılında üyesi olduğu ve merkezi Almanya'nın Darmstadt kentinde bulunan Avrupa Meteoroloji Uydular İşletmesi Teşkilatı EUMETSAT ile sıkı bir işbirliğine girilmiş, uydu teknolojisi ve uydu fotoğraflarının değerlendirilmesinde ve tahmin çalışmalarında kullanılmasında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Halen EUMETSAT'den temin edilen ve en gelişmiş uydu yer alıcı cihazı olan PDUS Primary Data User Station gerekli yazılım ve donanımları ile işletime alınmıştır. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı NATO, Türkiye'de Askeri Meteoroloji Teşkilatı bulunmadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meteorolojik desteğini ve NATO ile olan ilişkilerini Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Meteorolojik Ekonomi Fayda Grubu ECOMET. ECOMET'nin amacı, meteorolojik ürünlerin kullanımıyla ortaya çıkan ekonomik faydadan meteoroloji teşkilatlarının daha fazla pay alması, bu ürünlerin serbest dolaşımıyla ulusal meteoroloji teşkilatlarının kendi aralarında haksız rekabete neden olmadan yarışmaları, teknolojik ve bilimsel yönden gelişmeleridir. Notların sonu.